Ayrım 28.
Ramses davranışlarında direnecek olursa onu görevinden uzaklaştırmak gerekmeyecek miydi? Şenar'ın bu tezleri kulaktan kulağa yayılarak zihinlere yerleşti. Herkes onu dengeli ve gerçekçi buldu. Olaylar onu haklı çıkarmıyor muydu? Şenar, Delta'da bir yolculuğa çıktı. Yolculuk sırasında iki taşralı şefi, Seti'nin ölümünden sonra kendisini desteklemeleri için ikna etti. Sonra da Ayşe'yi gemideki lüks kamerasında kabul etti. Aşçısı mükemmel bir yemek hazırlamış ve içkici başısı meyve kokulu harika bir beyaz şarap seçmişti. Her zamanki gibi genç diplomat kendinden emin bir zarafet içindeydi. Bakışlarındaki sertlik bazen rahatsız edici oluyordu. Ama sesindeki yumuşaklık ve soğukkanlı sükuneti insana güven veriyordu. Ramses'e ihanet ettikten sonra kendisine sadık kalacak olursa Şener onu mükemmel bir dışişleri bakanı yapacaktı. Ayşe yemeğinin ucundan biraz aldı, içkisinden de yalnızca bir yudum içti. Bu yemekten hoşlanmadınız mı? Özür dilerim, kafam çok meşgul. Kişisel bir sıkıntınız mı var? Öyle bir sıkıntım yok. İşinize köstek mi oluyorlar? Tam aksine. Ramses. Evet, bunun nedeni Ramses'tir. İş birliği içinde olduğumuzu mu öğrendi? Rahat olabilirsiniz. Sırrımızdan kimsenin haberi yok. O halde sıkıntınızın sebebi nedir? Hititliler. Saraya gelen raporlar çok güven verici. O işin resmi yönü. Nesini yanlış buluyorsunuz raporların? Çok safça hazırlanmışlar. Üstlerim Seti rahatlatıp onu karamsar tahminlerle üzmek istemiyorlar. Kesin ipuçları var mı? Hititler dar kafalı, aptal insanlar değil. Madem ki çarpışmak işlerine gelmedi, öyleyse hileye başvuracaklardır. Bazı yerel hükümdarların iyi niyetlerini satın alıp bir takım iğrenç entrikalar düzenleyecekler. Bu uzmanların görüşü. Sizinki de aynı değil mi? Pek değil. Neden kuşkulanıyorsunuz? Hititlerin ağlarını bizim korumamız altındaki ülkelere örmelerinden ve bizi tuzağa düşürmelerinden korkuyorum. Bu pek gerçekçi görünmüyor. En küçük bir kopma olsa Seti derhal müdahale eder. Seti'nin olan bitenden haberi olmuyor ki. Şenar genç diplomatın uyarılarını hafife almadı. O güne kadar çok doğru tahminlerde bulunmuştu. Tehlike yakın mı? Hititler yavaş ama durmadan gelişen bir stratejiyi benimsediler. 4 ya da 5 yıl sonra hazır olacaklar. Hititlerin faaliyetlerini gözlemeyi sürdürünüz. Ama benden başka hiç kimseye bundan söz etmeyiniz. Benden çok şey istiyorsunuz. Karşılığında çok şey elde edeceksiniz. 51. Balıkçıların köyünde sakin bir yaşam sürüyordu. Köy ırmağın kıyısında gemilerin geçişini gözlemekle görevli 10 kadar adamdan oluşan bir polis müfrezesinin himayesindeydi. Polislerin görevleri yorucu değildi. Arada sırada bir Mısır gemisi kuzey yönüne gidiyor, 60 yaşında göbekli bir adam olan müfreze komutanı geminin adını ve geçiş saatini bir tabletin üzerine kaydediyordu. Yabancı ülkelerden dönen gemiler Nil'in başka bir ağzını izliyorlardı. Polis memurları balıkçılara ağ çekmede ve teknelerin bakımında yardım ediyorlardı. Tıka basa balık yeniyor, bayram günleri de müfreze komutanı devletin her 15 günde bir verdiği tayını onlarla paylaşmayı kabul ediyordu. Bu küçük topluluğun en küçük hoşlandığı eğlence yunusların oyunuydu. Yunusların çılgın yarışlarını ve sıçrayışlarını seyretmekten hiç yorulmuyorlardı. Akşamları yaşlı bir balıkçı efsaneler anlatırdı. Tanrıça Isis yeni doğan bebeğini Set'in şerrinden korumak için yakındaki bataklıklara saklamıştı. Şef, bir gemi geliyor. Öğle yemeği sonrasında dinlenmek için hasırının üzerine uzanmış olan müfreze komutanı yerinden kalkmak istemedi. İşaret ver ve adını not et. Bize doğru geliyor. Yanlış görmüş olmayasın. İyi bak. Bize doğru geliyor. Hiç kuşku yok. Kuşkulanan komutan kalktı. Şarap getirme günü de geçmişti. İçtikleri tatlı biranın rehaveti görüşlerini bu denli bozamazdı ya. Kıyıdan bakıldığında oldukça büyük bir geminin köye doğru geldiği fark ediliyordu. Mısır gemisi değil bu gelen. Hiçbir Yunan gemisi buraya yanaşmazdı. Emirler kesindi. Davetsiz misafiri geri göndermek ve batıya doğru yönelmesini emretmek. Her türlü bakım onarım işinin Firavun'un donanması tarafından yapılacağını açıklamak. Müfreze komutanı, mızrak, kılıç, yay ve kalkan kullanma adeti olmadığı halde silahlarınızı kuşanın diye emretti. Yabancı geminin güvertesinde soluk tenli, kıvırcık bıyıklı, kafalarına üzeri boynuzla miğfer geçirmiş, göğüsleri madeni bir zırhla korunmuş, ellerinde uçları çok sivri, kılıçları ve yuvarlak kalkanları olan adamlar vardı. Geminin provasında dev yapılı bir adam duruyordu. Öylesine korkunç görünüyordu ki Mısırlı polisler gerilediler. Aralarından biri, "Bu bir şeytan," dedi. Müfreze komutanı, "Bu sadece bir adam," diye düzeltti. "Öldürün onu." İki okçu aynı anda oklarını fırlattılar. İlk ok boşlukta kayboldu. İkincisi ise dev yapılı adamın gövdesine saplanmış gibi göründü. Ama dev adam gelen oku gövdesine değmeden kılıcıyla ikiye bölmüştü. Polislerden biri, "Bakın," diye haykırdı. "Bir gemi daha geliyor. Bu bir istila." Polisler düzenli bir biçimde geri çekildiler. Ramses mutluluğun ne olduğunu öğrenmişti. Güney rüzgarı gibi güçlü, kuzey rüzgarı gibi ılık bir mutluluktu bu. Nefertari her dakikayı kusursuz, eksiksiz bir ana dönüştürüyor, kaygıları siliyor, düşünceleri aydınlığa doğru döndürüyordu. Onun yanında günler tatlı bir ışıkla aydınlanıyordu. Genç kadın kocasını, onun coşkulu ateşini yatsımadan yatıştırmasını biliyordu. Oldukça kaygı verici bir geleceğin, kendini artık yavaş yavaş belli eden hükümdarlığın taşıyıcısı o değil miydi? Nefertari onu şaşırtıyordu. Tehlikesiz ve şatavatlı bir yaşamdan hoşlansa da bir kraliçenin büyüleyici zarafetine sahipti. Bakalım hangi kader onu hükümdar ya da hizmetçi yapacaktı? Nefertari bir sırdı. Büyüleyici gülüşü olan bir sır. Gülüşü ataları 1. Ramses'in mezarında gördüğü Tanrıça Hator'un gülüşünü andırıyordu. Güzel ise topraksa Nefertari göktü. Ramses'in ikisine de ihtiyacı vardı. Ancak İset'e sadece tutku ve cinsel istekle bağlıydı. Nefertari ise yüce bir sevgiyle. Set'i batan güneşi seyrediyordu. Ramses onu selamladığı zaman alacakaranlık sarayı kaplamıştı. Kral hiçbir lambayı yaktırmamıştı. Oğluna, "Delta polisinden kaygı verici bir rapor geldi," dedi. "Danışmanlarım küçük bir olay olduğunu düşünüyorlar. Ama yanıldıklarını sanıyorum." "Ne olmuş?" "Korsanlar Akdeniz kıyısında bir köye saldırmış. Kıyı gözetiminden sorumlu polisler geri çekilmişler. Ama durumu kontrol altında bulundurduklarını bildiriyorlar." "Yalan söylemiş olmasınlar?" "Doğru olup olmadığını anlamak sana kalıyor. Bu güvensizlik neden?" "Bu korsanlar korkunç yağmacılardır. İçerilere doğru bir yarma hareketine girişecek olurlarsa her tarafa terör yayarlar." Ramses dikildi. "Kıyı polisi güvenliğimizi sağlamaktan aciz olabilir mi?" "Belki de sorumlular tehlikeyi küçümsemişlerdir. Hemen yola çıkıyorum." Kral güneşin batışını yeniden seyretmeye koyuldu. Oğluyla beraber gitmeyi, deltanın manzaralarını yeniden görmeyi, ordunun başında devleti simgelemek isterdi. Ama 14 yıllık hükümdarlıktan sonra hastalık onu kemirmeye başlamıştı. Bereket versin ki her geçen gün kaybettiği gücünün Ramses'e geçtiğine tanık oluyordu. Polisler kıyıdan 30 kilometre içeride, Nil'in kollarından birinin kenarındaki bir kasabada toplanmışlardı. Yardım gelinceye kadar kendilerini korumak için ağaçlardan hızla bir kale kurdular. Kral naibinin yönettiği birlikler geldiği zaman barınaklarından çıkıp göbekli komutanları başta olmak üzere onlara doğru koştular. Ramses'in arabasının önünde secdeye kapandılar. "Hiçbir kaybımız yok majeste. Tek bir yaralımız yok. Ayağa kalkın." Ani bir sevinç yerini buz gibi bir havaya bıraktı. "Biz karşı koyamayacak kadar az sayıdaydık. Korsanlar bizi öldürürlerdi." "Nereye kadar ilerledikleri hakkında bir bilginiz var mı?" "Kıyıdan ayrılmadılar ve bir köyü daha ele geçirdiler." "Alçaklığınız yüzünden." "Majeste, onlar bizden daha güçlüydüler." "Yolumdan çekilin." Kenara çekilecek zamanı ancak bulabilen müfreze komutanının yüzü gözü toz içinde kalmış, naibin arabasının Memphis'ten yola çıkan muhteşem filodaki amiral gemisine doğru yöneldiğini görememişti. Ramses kıyıya varır varmaz kuzeye doğru yelken açılmasını emretti. Korsanlara karşı duyduğu öfkeye polislerin beceriksizliği de eklenince kürekçilerden güçlerini son haddine kadar kullanmalarını istedi. Mısır sahillerine güvenliği yeniden getirmek için acele ediyordu. Ramses bir baskın yaparak olanca hızıyla saldırdı. Korsanlar ele geçirdikleri iki köye yerleşmişler, bundan sonra ne yapmaları gerektiği konusunda tereddüt ediyorlardı. Ya elde ettikleri zaferi sürdürüp başka toprakları da ele geçirecekler, ya da topladıkları ganimeti gemilere yükleyip gidecekler ve yakın bir gelecekte gene saldırıya geçeceklerdi. Ramses'in baskını korsanların yemek zamanına rastladı. Balık kızartıyorlardı. Mısırlıların sayıca büyük üstünlüğüne rağmen korsanlar inanılmaz bir yırtıcılıkla kendilerini savundular. Dev yapılı adam tek başına 20'ye yakın piyadeyi püskürttü ama sonunda kalabalığın karşısında yenik düştü. Korsanların yarısından çoğu öldürülmüş, gemileri yakılmıştı. Ama şefleri Ramses'in önünde baş eğmeyi reddediyordu. Adın ne senin?
Seramana.
Nereden geliyorsun?
Sardunya'dan.
Beni yendin. Ama başka Sardunya gemileri gelecek ve benim öcümü alacaklar. Onlarcası sel gibi akın edecek ve sen onları durduramayacaksın. Biz Mısır'ın zenginliklerini istiyoruz ve onları ele geçireceğiz. Neden kendi ülkenizde yetinmiyorsunuz? Bizim varlık nedenimiz başka toprakları fethetmektir. Sizin zavallı askerleriniz bizi uzun süre dayanamazlar. Korsanın bu küstahlığına dayanamayan bir piyade eri adamın kellesini ikiye ayırmak için baltasını kaldırdı. Ramses, geri çekil diye emretti. Sonra kendi askerlerine doğru döndü. Aranızda hanginiz bu barbarla tek tek savaşmak ister diye sordu. Hiçbir gönüllü çıkmadı. Seramana pis pis sırıttı. Siz savaşçı falan değilsiniz. Senin elde etmek istediğin nedir? Soru dev adamı şaşırttı. Zenginlik elbette. Sonra kadınlar, en iyisinden şarap, bahçesi olan bir villa ve... Bütün bunları sana veririm. Ama benim muhafız birliğimin komutanı olursan. Dev adamın gözleri fal taşı gibi açıldı. Öldür beni ama ala yetme. Gerçek bir savaşçı anında karar vermesini bilen adamdır. Ölmek mi istiyorsun, hizmet etmek mi? Beni salıversinler yeter. İki piyade eri adamın bileklerini korka korka çözdüler. Ramses boylu posluydu ama Seramana ondan bir baş boyu kadar uzundu. Kral naibine doğru iki adım attı. Mısırlı okçular oklarını ona çevirdiler. Ramses'e saldırdığında, kocaman elleriyle prensi boğazlamaya kalkıştığında, Seti'nin oğluna zarar vermeden oklarını kullanabilecek fırsatları olacak mıydı? Kral naibi Sardunyalı'nın gözlerindeki öldürme arzusunu gördü. Ama sanki hiçbir tasası yokmuş gibi kollarını kavuşturmuş, dimdik duruyordu. Sardunyalı, hasmı olan naibin kişiliğinde korkuya benzer hiçbir ize rastlamadı. Seramana bir dizini yere koyup başını eğdi. Emret, itaat edeyim. 52. Memphis'te yüksek sosyete çok kızgındı. Orduya verdikleri bunca kahraman evlat, kral naibinin korunmasını sağlayacak nitelikte değil miydi? Her ne kadar dev cüsseli Seramana'nın caydırıcı etkisi herkes tarafından kabul görmüş olsa bile, hala yerel giysileriyle dolaşan bir barbarın, naibin özel muhafız birliğinin başında olması, soylulara karşı yapılmış bir hakaret değil miydi? Soygunla suçlanan öteki korsanlar madenlere gönderilmiş cezalarını çekiyorlardı. Onların şefi, herkesin elde etmek için can attığı bir mevki işgal etmiyor muydu? Bu adam Ramses'i sırtından vuracak olsa, kimse Ramses'e acımayacaktı. Şenar Ramses'in böyle yanlış adımlar atmasına çok seviniyordu. İnsanları isyan ettiren bu karar, kaba kuvvetin kardeşini büyülediğinin bir kanıtıydı. Şölenlerden, kabullerden hoşlanmıyor, dolaylı olarak onları küçümsemiyor muydu? Çölde bitmez tükenmez at gezintileri yapıyor, ok atma ve kılıç talimlerini giderek artırıyor, aslanıyla korkunç güreşler yapıyordu. Seramana ayrıcalıklı oyun arkadaşı olmuştu. Çıplak elle ya da bıçaklı dövüşlerde hünerlerini birbirlerine aktarıyorlardı. Sonunda güçlerini ve ustalıklarını birleştirdiler. Dev adamın komutasına verilen Mısırlı askerler hiçbir şikayette bulunmadılar. Onlar da öylesine yoğun bir eğitim aldılar ki, hepsi de olağanüstü koşullarda barındırılan ve beslenen seçkin birer asker oldular. Ramses sözünde durdu. Seramana 8 odalı, kuyulu ve ağaçlıklı bir bahçesi olan bir villaya sahip oldu. Villanın mahzenine yıllanmış şarap amforaları kondu. Yatağına yabancının vücut yapısına hayran kalan Libyalı ve Nubiyeli kadınlar konuk edildi. Miğferine, zırhına, kılıcına ve yuvarlak kalkanına sadık kalmasına rağmen Seremana ülkesi Sardunya'yı unuttu. Kendi ülkesinde aşağılanan fakir bir insandı. Mısır'da ise zengin ve saygı gören bir insan olmuştu. Ramses'e sonsuz bir minnettarlık duyuyordu. Hayatını bağışlamakla kalmamış, hayal ettiği her şeyi vermişti ona. Naibi tehdit edecek birisi çıkacak olsa karşısında onu bulacaktı. Seti'nin hükümdarlığının 14. yılındaki su kabarmasının kötü olacağı tahmin ediliyordu. Suların az yükselmesi genel açlık tehlikesi demekti. Irmağı dikkatle inceleyen uzmanlar önceden yapılmış gözlemlerle zenginleştirilmiş raporları alır almaz kralı çağırdılar. Firavun bir türlü kurtulamadığı yorgunluğuna rağmen oğlunun Nil'in iki kıyısının birbirine çok yaklaştığı Cebel Silsile'ye götürdü. Çok eski geleneklere göre burada su kabarmasının enerjisi Hapi, saf ve besleyici bir su yaratarak iki mağaradan çıkıyordu. Seti uyumu sağlamak için ırmağa 54 testi süt, 300 beyaz ekmek, 70 pasta, 28 bal kavanozu, 28 sepet üzüm, 24 sandık incir, 28 sandık hurma, nar, hünnap ve avokado, salatalık, fasulye, fayans heykelcikler, 48 küp buhur, altın, gümüş, bakır, kaymak taşı ve ayrıca dana, kaz, timsah, gergedan biçimlerinde pastalar armağan etti. 3 gün sonra suyun seviyesi yükselmişti ama yeterli değildi. Geriye ufacık bir umut kalmıştı. Heliopolis'teki yaşam evi Mısır'ın en eski kurumlarından biriydi. Orada göğün ve toprağın sırlarını saklayan kitaplar, gizli ayinlerin kitapları, göğün haritaları, krallığa ait yıllıklar, hiyeroglif sözcükleri, mimarlık, heykeltıraşlık, ressamlık el kitapları, tapınaklarda bulunması gereken eşyaların döküm listeleri, bayram takvimleri, sihirli formüllerin kitapçıkları ve eskilerin kaleme aldıkları bilgelikler, öteki dünyaya yolculuğa olanak sağlayan ışığa dönüşüm metinleri saklanıyordu. Seti, bir firavun için bundan daha önemli bir yer yoktur. Bir kuşkuya düştüğün zaman hemen buraya gel ve arşivleri incele. Yaşam evi Mısır'ın geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanıdır. Onun öğretiminden yararlan. Benim gördüğüm gibi sen de göreceksin. Seti yaşam evinin dış dünya ilişiğini kesmiş yaşlı baş rahibinden Nil'in kitabını getirmesini istedi. Ayincilerden biri bu görevi yerine getirdi. Ramses tanıdı onu. Krallık ahırlarının kontrolörü Bakhen değil misin sen? Öyleydim. Ve aynı zamanda tapınaktaki hizmet görevimi de sürdürüyordum. 21 yaşımı doldurduğumdan bu yana dinle ilgisi bulunmayan görevlerimi bıraktım. Güçlü kuvvetli gövdesi, dört köşe ve sevimsiz suratı, kalın kolları, kalın ve boğuk sesiyle Bakhen, ataların bilgeliğiyle meşgul olan bir bilgine benzemiyordu. Taş bir masanın üzerine bir papirüsü açıp çekildi. Seti, bu adamdan gözünü ayırma diye tembihledi. Birkaç hafta sonra Tebe gidecek ve Karnak'taki Amon tapınağının hizmetine girecek. Onun kaderi yeniden seninkiyle kesişecek. Kral 3. Hanedanın seleflerinden biri tarafından kaleme alınan 1300 yıllık kutsal belgeyi okudu. Belge, Nil Irmağı'nın özü ile ilişki kurarak su kabarmalarının yeterli olmadığı dönemlerde onu memnun edecek yöntemlerin ne olduğunu gösteriyordu. Seti çözümü bulmuştu. Cebel Silsile'de yapılan ırmak bağışı Asuan ve Memphis'te de tekrarlanacaktı. Seti bu yolculuktan çok bitkin döndü. Irmak sularının normal düzeyde kabaracağını bildiren haberler geldiği zaman bütün eyalet valilerine bentlerin sağlamlığını incelemelerini ve su biriktirme havuzlarına göz kulak olmalarını emretti. Felaketin önüne geçilmişti. Ama tek damla su kaybedilmemesi gerekiyordu. Her geçen gün yüzü daha da çöken kral, her sabah Ramses'i huzuruna kabul ediyor ve ona ince bir kadın ya da bir kuş tüyü ile simgelenen adalet tanrıçası Maat'tan söz ediyordu. İnsanlar arasındaki dayanışmayı sürdürmek için sadece Maat'ın hükmetmesi gerekiyordu. Bu kutsal kurala saygı duyulduğunda güneş parlamayı, buğday olgunlaşmayı kabul ediyor, zayıf güçlü tarafından korunuyor, böylelikle sağlanan dayanışma da Mısır'ın günlük yasaları oluyordu. Firavuna düşen, Maat'ın özüne ve sözüne uygun olarak binlerce kahramanlıktan çok daha önemli olan doğruluktan ayrılmamaktı. Babasının sözleri Ramses'in ruhunu besliyordu. Ancak genç naip babasına sağlık durumu konusunda soru soramıyordu. Çünkü onun günlük yaşantıdan koptuğunu ve enerjisini oğluna aktardığı, başka bir evrenin içinde düşüncelere daldığını biliyordu. Ramses babasının öğretiminden bir saniye bile uzak kalmak istemiyordu. Bu nedenle Firavun'un söylediklerini toplayıp bir araya getirmek için Nefertari, Ameni ve yakınlarını ihmal etti. Ramses'in karısı onu bu yolda gitmesi için destekliyordu. Ameni'nin de yardımıyla onu binbir yükümlülükten kurtardı. Böylece kocası Seti'ye daha çok hizmet edecek ve onun gücünün mirasçısı olacaktı. Elde edilen bilgilere göre artık hiçbir kuşku kalmamıştı. Seti'nin ızdırabına neden olan hastalık endişe verici bir hal alıyordu. Pek üzgün görünen Şener, gözleri yaş içinde korkunç haberi saraya yaydı. Ve Amon baş rahibiyle taşra valilerine iletti. Doktorlar hükümdarın hayatını uzatmak konusunda umutlarını yitirmemişlerdi. Ama ölümün gelmesinden de korkuyorlardı. Bundan da kötüsü Seti'nin ölümünden sonra Ramses'in taç giyme tehlikesiydi. Şener'i tutanlar ve Ramses'in taç giymesini önlemek isteyenler hazır beklemek zorundaydılar. Elbette Şener kardeşini bu yüce görevi yürütme yeteneğine sahip olmadığını inandırmaya çalışacaktı. Ama bu mantığın sesi duyulacak mıydı? Şayet ülkenin korunmasını zorunlu kılacak olursa belki de görünürde kınanılacak başka yöntemlere başvurmak gerekebilecekti. Ama Mısır'ı harabeye çevirecek bir savaşseveri engellemenin başka yolu yoktu. Şener'in gerçekçi ve ılımlı konuşması çok iyi karşılandı. Herkes Seti'nin daha uzun süre yaşamasını istiyordu. Ama en kötü sonuca alışılmıştı. Menelaos'un Yunanlı askerleri ticarete soyunmuş olmalarına rağmen savaşa hazırlandılar. Krallarının emrine uyarak çok etkili bir milis gücü oluşturacaklardı. Hiç kimse halkla iyice kaynaşmış bu kendi halindeki yabancıların vurucu bir güç oluşturabileceğini aklının ucundan bile geçirmiyordu. Baş kaldırı zamanının yaklaştığını hisseden Lakadiemon hükümdarı boğaz boğaza çarpışmak için sabırsızlanıyordu. Ağır kılıcını kullanacak, karınları ve göğüsleri deşip kol bacak kesecek ve tıpkı Truva Savaşı'ndaki gibi hırsla kafaları paramparça edecekti. Ondan sonra da Helen'le birlikte ülkesine dönecek, ona hatalarının ve sadakatsizliğinin bedelini ödetecekti. Şener iyimserdi. Müttefiklerinin nitelikleriyle çeşitliliği umut verici görünüyordu. Böyle olmakla birlikte bir kişi canını sıkıyordu. Sardunyalı Seremon'u. Ramses onu muhafız birliğine komutan olarak atayarak farkında olmadan ağabeyinin planını bozmuştu. Çünkü Şener'in niyeti muhafız birliğinin içine bir Yunanlı subayı tayin ettirmekti. Bu paralı asker ne yazık ki dev yapılı komutanın izni olmadan Ramses'in yanına sokulamazdı. Durum kendiliğinden tek çözümün şu olduğunu gösteriyordu. Menelaos Sardunyalı'yı öldürecekti. Bu da pek bir yankı yaratmayacaktı. Şener'in planı tamamen kusursuzdu. Harekete geçme emrini vermek için Seti'nin ölümünü beklemekten başka bir şey kalmamıştı. Tuya üzüntülü bir ifadeyle "Baban bu sabah seni kabul etmeyecek," dedi. Ramses "Durumu ağırlaştı mı?" diye sordu. Cerrah onu ameliyat etmeyi kabul etmedi. Acısını dindirmek için bitkiden yapılmış güçlü bir uyku ilacı zerk etti. Tuya çok metin görünüyordu ama üzüntüsü sözlerinin arasından seziliyordu. "Bana gerçeği söyle. Bir umut var mı?" "Sanmıyorum. Bünyesi çok zayıfladı. İri yapısına rağmen daha çok dinlenmesi gerekiyordu. Ama bir firavundan ülkesinin mutluluğu konusunda kaygı duymamasını istemek olası mı?" Ramses annesinin gözlerindeki yaşları gördü ve ona sımsıkı sarıldı. Seti ölümden korkmuyor. Sonsuzluğa kadar kalacağı konutu tamamlandı. Osiris ile öteki dünyanın yargıçlarının önüne çıkmaya hazır. Bu dünyada yaptıkları önüne konduğu zaman Maat'a ihanet edenleri yutacak olan korkunç yaratıktan çekinmesini gerektirecek hiçbir yönü olmayacak. Yeryüzünde yargılanacağı mahkemenin kararı bu yönde olacak.